Ayrım 10. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 170. Kimseye etmem şikayet. Başbakanın öteki girişimleri gibi son kültürel açılımı da hala konuşuluyor, tartışılıyor. Hiç şüphe yok ki bu ülkenin zamanında gurbet ve zindan acılarına mahkum edilmiş, ebedi suskunluk hücrelerine mahkum edilmiş, görmezden gelinmiş değerlerine sahip çıkılması bizi ayırmaz, birleştirir olsa olsa. Her birimizin kaderinin aslında ne kadar ortak olduğunu anlatır acıların coğrafyasında. Ki asıl paylaştığımız coğrafya da odur bakıldığında. Ben de unutulan iki ismi ekleyeceğim o listeye şimdi, kendi vicdani kriterimle. Üstelik tam da zamanıdır şimdi onları konuşmanın. Ancak öncesinde eski yazılarımdan kimi satırları paylaşmanın da tam yeridir şimdi. Biz demiştik demek için değil elbette. Yalnızca altını çizmek için değişenlerin ve değişmeyenlerin, anlamak için boşa yaşanıp yaşanmadığını geçen sürecin ve de hatırlatmak için isimlerini boşu boşuna acı çektirdiklerimizin. Peki Ahmet Kaya neden öldü başlıklı, yıllar önce kaleme aldığım yazı öyle bir yazıydı mesela. Uzun süren bir suskunluk ambargosundan sonra Ahmet Kaya için Türk basınında yazılmış ilk satırlardı. Anlaşılmaz ambargoyu kıran o yazıda, o günlerde ulusal bir televizyon kanalında Kürtçe söylenen bir türküden sonra sormuştum o soruyu. Peki Ahmet Kaya neden öldü öyleyse, gurbetlerde ve bir başına? Şimdi aktaracağım satırlar ise bundan 5 yıl kadar önce yer aldı gazetedeki köşemde. Yazının başlığı kalanlara dairdi. Bundan 5 yıl önce hava bugünkünden çok farklıydı. Soykırımla ilgili iddiaların yeniden uluslararası gündeme ve Avrupa Birliği platformlarına taşındığı günlerdi. Tartışmalar Türkiye'de havayı germişti. İşte o gerginlik içinde geriye dönülmez, kimi vahim, acı ve trajik olayların yaşanabileceğini öngörerek herkesi sakin ve soğukkanlı olmaya çağırmış ve uyarmıştım. Ve şöyle demiştim kelimesi kelimesine. Bizim altını çizmek istediğimiz nokta çok farklı. O platformdaki tartışmaların ateşi ne olursa olsun. O ateşin bizim buralara sirayet etmemesi zorunluluğu. Türkiye'de kaybolan renklerin arasında hayli azınlıkta kalan bizim Ermeni yurttaşlarımızı tartışmaların yaratacağı gerilimden koruma keyfiyeti, bu coğrafyanın çoğunluğuna ait bir sorumluluktur. Elbette onların da kanaat önderleri düşüncelerini ortaya koymalıdır. Hatta ve belki de yalnızca onlarla, yani kendi aramızda biz bize bu sorunu çözsek en doğrusu olurdu. Elin diasporasına söz bırakmadan kendi iş meselemiz olarak konuşup bir sonuca ulaşsak, ama öyle olmayacağı besbellidir. Madem ki öyle olacaktır, hiç değilse bu süreç bu coğrafyada kalan renkleri de soldurmadan geçip gitmelidir. Nasıl olsa geçecektir bu da. Neleri atlatmadı ki bu ülke? Geçerken iz bırakmasın hiç değilse. Evet, tam tamına böyle demiştik. Sonra ne oldu? Bir öğleden sonra sevgili meslektaşımız Hrant Dink vuruldu. Evet, söylemiştik. Nasıl olsa geçer bu da, demiştik. O gerilimli günleri kastederek. Bugün Türkiye neyi konuşuyor, bugün Cumhurbaşkanı neler söylüyor, kimlerle görüşüyor? Ama neye yarar? O gerilimli günlerin içinde durumdan vazife çıkaran birileri, bu ülkeyi hiç şüphesiz çoğumuzdan daha çok seven Hrant'ı katlettiler. Hrant yok işte. Neye yarar? Oysa yeri geldiğinde, diasporayı en acımasız, en sert eleştiren, en zor zamanlarda bile bu ülkeyi terk etmeyen, bu ülkede bütün renklerin barışıp güzel günlerde birlikte ortak şarkılar söylemesi için uğraşıp didinen, yazıp çizen, ekranlarda dil döken iyi bir adamdı o. İyi bir adam. 5 yıl önce o yazıyı kaleme alırken açıkça dile getiremediğimiz korkumuz oydu işte. Bir yanda bu halkın birliğini, dirliğini kendine dert edinen, ekranlarda bıkmadan, usanmadan bir şeyler söylemeye didinen Hrant. Öte yanda, dilinin ve yüreğinin şifrelerini çözemeyen birilerinin onu hedefine alma endişesi. 5 yıl önce bizim Ermeni yurttaşlarımızı tartışmaların yaratacağı gerilimden koruma keyfiyeti, bu coğrafyanın çoğunluğuna ait bir sorumluluktur derken kastettiğimiz buydu işte. Koruyabildik mi? Evet, şöyle demiştik 5 yıl önceki yazımızın son cümlelerinde. Hiç değilse bu süreç kalan renkleri de soldurmadan geçip gitmelidir. Nasıl olsa geçecektir bu da. Neler atlatmadı ki bu ülke? Geçerken iz bırakmasın hiç değilse. Ama iz bıraktı işte. bırakıp da geçti. Başbakan Erdoğan'ın herkesin benimsediği kültürel açılımına, belki unutulan ama mutlaka hatırlanması gereken Hrant'ı da biz ekleyelim istedik. Yaşasaydı unutulmaktan şikayet eder miydi? Hiç sanmıyoruz. Çünkü en sevdiği Türk sanat müziği şarkısının hangisi olduğunu da o söylemişti zaten vaktiyle bize. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Kimseye etmem şikayet 2. O ne unutulmaz sahneydi öyle. Sadri Alışık, deniz kıyısında salaş bir balıkçıda oturmuş, elinde yarılanmış rakı bardağıyla bir şarkı tutturmuştu. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Umarsız bir aşkın kırık sesiyle söylediği şarkıyı, ülkenin en billur sesli şarkıcıları söylese, bu kadar delik geçemezdi yani. Sadri Baba'nın usta oyunculuğu, herkese beyaz camda sanal bir öykü izlemekte olduğunu unutturmuştu sanki. Sanki deniz kıyısında, salaş bir meyhanede, hakikaten terk edilmiş bir adamın sahici hüznüyle karşı karşıyaydı. Oysa evet, beyaz camda artık yüksekten uçamayan bir yaralı kartalın hikayesi anlatılıyordu. Koca bir ülke, Kartallar Yüksek Uçar dizisini bu şarkıyla sevdi ve Sadri Alışık'la da bu şarkıyı. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Perdeyi zulmet çekilmiş, korkarım istikbalime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Yıllar önce siyaset meydanında sabahın ilk ışıklarına kadar uzayan Türk sanat müziği tartışmasında bu ölümsüz şarkıdan da bir katre bahsedilip geçildi. Bilmemek ayıp değil ya, sorduk ustalara, kimindi bu şarkı diye. Zaten biz şarkıları söyler geçeriz de, merak bile etmeyiz. Uykusuz şafaklarda yüreğinin kanadından notalara dökenim. Şarkıları ve türküleri olmasaydı Ahmet Kaya diye biri olur muydu? Şarkılarının bir dönem Türkiye'nin bağrına hançer gibi saplanan derin kederleri olmasa Ahmet Kaya olur muydu? Öyleyse yukarıdaki soruların da cevapların da hiçbir anlamı yoktu. Ahmet Kaya bir zamanlar solcu sağcı, ülkücü devrimci, İslamcı laik, Türk Kürt, zengin yoksul, liberal muhafazakar, tutuklu özgür, yetişkin çocuk, herkesin dillerini ve yüreklerini saran şarkıların şarkıcısıydı. O şarkıların ta kendisiydi ve gerisi lafı yüzattı. Bir zamanlar penceresiz kaldım anne diyen, yürek titreşiminde yalnızlıklarına ve çocukluklarının soğuk kış gecelerine kederlenen onca insanın ona bir borcu olmalıydı. Bir sessiz teşekkür borcu. Sessizine gerek yoktu, uzaklardaydı çünkü, sürgünlerde ve yalnız. Duyamadı zaten. Geçtik kederlenenleri, efkar dağıtma masalarında saza niye gelmediğini dinlerken, rakı göbeklerini oynatarak eller havaya, coşanlardan da güzel saatler hatırına bir helali hoş olsun beklenirdi değil mi? Öyle olmadı. Yine o masalardan fırlatılan, çatallı kaşıklı, toplumsal linçlerin kurbanı oldu gitti işte. Gitti. İstediği de bir şey değildi. O kederli, o coşkulu türkülerden yalnızca birini ana dilinde okumak istemişti. Bir de ekranlarda gösterilecek bir klip. Binlerce şarkıyı, yüreğini ve göğsünü doldura doldura, yüksünmeden ve seve seve Türkçe okumuş adamın tek bir şarkıyı ana dilinde okuma ricası. Küçük bir ricaydı. Küçük ama zamansız. Zamansızdı çünkü Kopenhag kriterleri gündemde yoktu daha. Ekonomik kriz de yaşanmamıştı. En az demokratik kriz kadar ekonomik krizden de çıkışın yegane ilacı olarak görülen Avrupa Birliği kapıları zorlanmıyordu. Bir gecede kanunlar değişmemişti daha. Acelesi vardı Türkiye'nin. Bir gecede özgür bırakılmamıştı Kürtçe sözcükler prangalarından. Bir gecede değişti devran öyleyse. Ama işte zamansızlığa kurban gitti ufak ricası kederli şarkıcının. Ahmet Kaya sanıldığı gibi kavgacı, sert, uzlaşmaz, militan biri filan değildi. Deli dolu, sözünü esirgemeyen, deli belası olmuş, değişik bir adamdı. Gün gelmiş, PKK'ya da küfrettiği duyulmuştu ölçüsüz sivri dilinden. Bir anda kırıp dökebilirdi etrafındakilerin gönüllerini, bir anda da toparlardı. Unutur giderdi sonra. Bir haşin, bir yufka. Öyle bir adamdı işte. Değişik. Seveni de vardı, sevmeyeni de. Doğruları da vardı, yanlışları da dünya kadar, herkes kadar, hepimiz kadar. Lakin linç edilecek adam değildi asla. Hiç mi hiç hak etmemişti. Penceresiz kaldı yorgun demokrat. Siz de Ahmet Kayasız. Bir rengi daha solup gitti işte bu coğrafyanın sessiz sedasız. Şimdi kime kızıyorsunuz? Kimin şarkılarıyla yoğun kederlere dalıyorsunuz? Bilinmez. O yok işte. Bu yazı Ahmet Kaya'nın ölüm yıldönümü için filan yazılmamıştı. Hiçbir şeyin yıldönümü değildi o gün. O nedenle yazılmadı bu yazı. Lakin bir akşam Ulusal Türk televizyonlarından birinde bir büyük kanalda bu ülkenin en ünlü türkücüsü programının finalini Kürtçe bir şarkıyla yaptı. Bir başkası ona eşlik etti. Stüdyodakiler coşkuyla tempo tuttular. Ekranları başındaki milyonlarca insan da Kürtçe şarkı gösterisini izlediler. İzlediler ve hiçbir şey olmadı. O zaman da bu yazıyı yazmak ve sormak farz oldu. Peki Ahmet Kaya neden öldü öyleyse? Sürgünlerde ve bir başına. Neden? Penceresiz kalmak. Ahmet Kaya'nın iri gövdesiyle tezat oluştururcasına, dudaklarından dökülen hüzünlü nameler önce varoşları esir aldı. Hayatın acımasız yükü altında ezilen çaresiz milyonların ve hayata tutunamayanların ortak senfonisi gibiydi ilk şarkıları. Penceresiz kaldım anne, uçurtmam tellere takıldı. Hani benim gençliğim, nerede? Dinleyenin boğazına yumruk gibi oturan o kederli ses, sonra varoşların sınırlarını aştı. Nerede çocukluğunu arayan, gençliğini yaşayamayan varsa, nerede aşk acılarının ve yalnızlıkların kuşatmasında savrulan varsa, o sesle buluştu. Dinleyenler arasında ağlayanlar çoktu. İlk başlarda yalnızca bir isimdi Ahmet Kaya. Ne bir fotoğrafını, ne tek kare görüntüsünü gören vardı. Bir şehir efsanesi gibiydi. Sonra ete kemiğe büründü. O görüntüyle birlikte siyasal kimliği de öne çıkmaya başladı. Kürt hareketiyle özdeşleşir görünmesi ise çok daha sonradır. İşte o yıllarla birlikte hüzünlü şarkılığın ciğerini dağladığı milyonlarca insanın yolları ayrıştı. Türkiye kanlı bir trajedinin içinden geçiyordu. Herkesin aynı safta durmasının çok zor olduğu yıllar. Ahmet Kaya'yı sevenler bir yanda, öfkelenenler öte yanda. Buna karşın Ahmet Kaya yine de popüler televizyon kanallarının gözdesiydi. Çağrılmadığı televizyon programı yok gibiydi. Çünkü onun çıktığı şovlar iş yapıyordu. Ondan nefret edenler bile Ahmet Kaya'nın milyonlarca seveni olduğunu biliyor ve bu kitlenin ilgisinden sonuna dek yararlanmaya çalışıyordu. Klipleri her kanalda defalarca gösteriliyordu. Gece alemleri "Saza niye gelmedin?" diye sallanıyordu. Öteki Türkiye'de de, beriki Türkiye'de de o vardı. Ancak bir gün, bir tören gecesi yollar iyice ayrıldı. O gece ve sonrasında hoşa gitmeyen sözleri ve tavrıyla o artık lanetli adamdı. Ekranlar kapandı. Ya öteki Türkiye'de? Burada Ahmet Kaya bahsini ara veriyor ve yıllar önceki bir yazımızdan gönül kırığı satırları bu sayfaya taşıyoruz. Yazının başlığı Bir Acı Tebessüm. Vakit akşamdır. Takvimlerin 24 Eylül'ü gösterdiği bir güz akşamı. Türkiye'nin her yanında insanların gözleri ekranlara takılıdır. Haberler hüzünle kazınır beyaz cama. Hüzün ekranlardan yüreklere taşınır. Altyazılar bütün kanallarda kanayan bir nehir gibi akar, akar. Zeki Müren öldü. Sanat güneşi söndü. Vakit akşamdır. Yer Diyarbakır. Kahvehaneyi dolduran Diyarbakırlılar bütün Türkiye ile birlikte kanayan bir nehir gibi akan altyazıları izlerler gözleriyle. Zeki Müren öldü. Sanat güneşi söndü. İşte tam o sırada bir acı tebessüm dokunur dudaklara. Sessizliği bozan gönül kırığı bir serzeniş. Tuzu kuru olanlar Zeki Müren'i ağlar. Hepsi altı kelimeden oluşan alçak sesli bu serzenişi televizyonlara yönelik hayli acımasız eleştiriler izler. Diyarbakır cezaevinde olanların hiç mi önemi yok? Zeki Müren'in Türkiye ile tam da yeniden kavuşurken, ebediyen ayrıldığı o hicran gecesinde hemen hemen aynı saatlerde Diyarbakır E-tipi cezaevinde yerlerde cesetler yatmaktadır. Ölenlerin kimlikleri, suçları, neden orada oldukları önemli mi? Önemli olan Adalet Bakanı'nın cezaevinde inceleme yaptıktan sonra söyledikleridir. Benim bizzat müşahede ettiğim, genelgeyi bir kenara iterek keyfi uygulamalarını devam ettiren cezaevi yöneticilerinin bu hareketleri müfettişlerimiz tarafından da tespit edilmiştir ve kendileri şu anda görevden uzaklaştırılmıştır. Onlar görevden uzaklaştırılmıştır ama 10 tutuklu da artık yaşamamaktadır. Kimlikleri, suçları ne olursa olsun can güvenlikleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanet edilmiş 10 tutuklu. Ve ekranlarda Zeki Müren. Bir tatlı tebessüm, bin vuslata bedeldir. Sevda, hasret ve hicran şarkılarının adamı bir güz akşamında ülkesiyle vedalaşırken, ciğerinizi yakan acı Diyarbakır kahvehanelerine aynı yakıcılıkta ulaşamaz. Ekranları ölümü dimdik ve boyun eğmeden karşılayan Koca Çınar'ın hüznü kaplarken, ülkemin bir başka köşesinde sorulan gönül kırığı soru da büsbütün haksız sayılamaz. Diyarbakır cezaevinde olanların hiç mi önemi yok? Yıllar yılı bu ülkede vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü nutukları atıldı. Korkuldu bölünmekten. Ne var ki bölünme korkuları coğrafyaya ve toprağa indirgendi. Kartal kanatlarıyla kaplanıp korundu atlas haritaları. Kim bölebilir, kim ayırabilirdi ki? Kimin gücü yeter, kim cesaret ederdi? Nafile korkuların gölgesinde heder oldu en güzel hayatlar. Ama bir başka korkuyu, hem de gerçek bir korkuyu umursayan olmadı. Doğuda yaşanan acıyı batıda duymazsanız, batıda yürek yakan kederleri doğuda acı saymazsanız, işte o zaman korkun ayrılıklardan. Bir coğrafyayı dolduran insanları ortak acılar, ortak sevinçler ve ortak kamaşlardan başka ne birleştirebilir ki? Ve Zeki Müren'den ötede daha nasıl bir zenginlik bulabiliriz ki? Herkes aşık olur, herkes aşk acısı çeker, herkes hasretlere düşer, herkesin gönlü hicranla dolar ve herkesin içinde gün gelir sevda bahçelerinin çiçekleri solarken şarkılardan daha ötede ne buluşturur ki bizi? 24 Eylül akşamı Diyarbakır kahvehanesindeki bir acı tebessüm dokundu bize. Zeki Müren bir tatlı gülümseyiş bin kavuşmaya bedeldir diyordu şarkısında. O acı gülümseyiş kaç ayrılığa bedeldir acep? O yazı Zeki Müren'in ölümünden sonra yazılmıştı. Bu yazı Ahmet Kaya'nın ölümünden sonra yazılıyor. Ölüm acısı her yerde aynı şiddette duyuluyor mu? Bir zamanlar programlarında ve müzik kanallarında reytingi yüksek adamı tepe tepe kullananlar susuyor. Şarkılardan eser yok. Son yıllarında kendi dışındaki rüzgarlara teslim olup oradan oraya savrulan, kalbi yorulan adam ölünce. İyi, kötü, söylenecek tek sözcük dahi yok muydu? Belki birçoğunuzun öfkelendiği o adamı bu ülkede hala seven onca insanın kendi ülkelerinin kanallarında 2-3 şarkısını dahi dinlemeye hakları yok muydu? Penceresiz kalmadı mı aradaki duvarlar? Pencereler kapanmadı mı? Susmak. Konuşmak ne kadar kolay aslında. Konuşmak için herkesin anladığı dillerden birini bilmeniz yeterli işte. Oysa susmak ne kadar zor. Dilinize kilit vurmak, bazen beyninizin, bazen yüreğinizin o kilidi kırabilmek için demir keskilerle yaptığı zorlamalara karşın. Uygarlıklar tarihi, insanoğlunun konuşma özgürlüğü için verdiği mücadelelerin de tarihidir bir bakıma. Ancak konuşma özgürlüğünün, uygarlığın en büyük kazanımlarından biri olarak hayata geçirilmesi, her şeyin de dolu dizgin ya da dizginlerinden boşanmışçasına konuşulması anlamına gelir mi? Konuşma özgürlüğünü kazanan insanoğlunun, aslında o özgürlükle birlikte susma özgürlüğünü de kazandığını kabullenmek gerekmez mi? Konuşmak kadar susmak da bir hak değil midir insan olana? Ve bazen susmak, konuşmaktan daha büyük bir erdem değil midir anlayana? Zorlu ve dayanılmaz işkenceler altında susanlar hep en soylu kahramanıdır direniş tarihinin. İşkenceler altında dili çözülenlerse o işkencenin verdiği acıların binde birini çekmemiş olanların gözünde bile haksız mahkumiyetlerin ve yersiz mağduriyetlerin kurbanı olurlar. Ama susanlardır ki bir yandan deli divaneye çevirirken işkencecisini, bir yandan da gizli bir hayranlığın karanlık odasında bekler işkencecinin itiraf saatlerini. Lakin konumuz değildir en yaman fiziki işkencelerin denderesinde susma özgürlüğünü kullananların erdemi. Asıl ve en az onun kadar zor olanı hayatları boyunca konuş, konuş çığlıklarının muhatabı olmuşken ağızlarına ölünceye dek inatçı fermuarlar çekenlerin amansız direnişidir. Anlat bildiklerini, anlat yaşadıklarını, anlat gördüklerini, anlat, anlat. Gizli kalmasın hiçbir şey güneşin altında. Bazen yalnızca tek yanlı çağrılarla da kalmaz bu ısrarlı ve davetkar yakarışlar. İşin içine buram buram provokasyon kokan masum tuzaklar da girer. Anlat denilenin anlatacaklarından bir tutam bilinen serpilir yağmur bulutlarının üstüne. Ardından kırk ikindi sağanakları gibi yağacaktır nasıl olsa her şey hatıralar galerisinden. Tuzağa düşenler düşer. Yağdırdıkları yağmur düştüğü yerde tozlara bulanır ve gerisi malum hikaye. Susmanın dayanılmaz çekiciliği önünde bir kez daha eğmiştik başımızı birkaç yıl önce. Nebil Özgentürk'ün Bir Yudum İnsanında Latife Hanım'ın öyküsünü dinlerken. 50 yıl, tam 50 yıl kapısını çalan bütün gazetecileri geri çevirmişti. Bir tek sözcük dahi alamamışlardı hayatının sadece kısa bir bölümünü paylaştığı Atatürk'e dair. O bir tek sözcük belki sarsabilirdi bilinen kişisel bir tarihin silsilesini. Belki de zerrece etkilemezdi zihinlerde silinmez bir fotoğraf olarak resmedilmiş adamın hikayesini. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü o hiç konuşmadı. Tam 50 yıl, tam yarım asır insanlığın belki de en büyük kazanımı olan susma özgürlüğünü kullandı. Sonuna kadar, ölünceye kadar. Hatıralarını yazanlar ve hatıralarını yazmaya zorlananlar hep aynı tartışılmaz gerekçenin gölgesine sığınırlar. Bilmek hakkınızdır, bilmek hakkımızdır. Kimi zaman dillerinin barajındaki menteşeleri arsızca gevşeterek bulanık sel sularına boğarlar ortalığı. Kendileri ise pir-i pak kalırlar ister istemez. Öznelerinde binlerce ben bulunan sayfalardan nasıl çıksın ki samimi itiraflar? Sonuçta dostun bir fiskesi yareler seni. Latife Hanım, yarım asırlık sabrından damıtılan derste der ki, bilmek hakkımızdır diyenlere, hayır, bilmeye hakkınız yoktu asla. O benim hayatımdı, o bizim hayatımız. Ve hep öyle kaldı susarak. Ve hep pir-i pak. 10. ayrımın sonu, sayfa 185.